Bir Türkiye gündeminde daha Yavuz Ohan'la birlikteyiz. Yavuz Bey merhaba.
Merhaba.
Dilerseniz önce iç politikayla başlayalım Yavuz Bey. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Abdullah Gül %49'un Cumhurbaşkanlığı adayı olabilir şeklindeki açıklaması neredeyse haftaya damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya giderken havaalanında yaptığı açıklamalarda bu sözleri değerlendirmeye gerek olmadığını söyleyerek bunun bir fitne hareketi, bir virüs hareketi olduğunu. Sizce Erdoğan'ın bu sözleri neyi ifade ediyor? Çünkü bazı kesimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin aslında kaygısından kaynaklandığı şeklinde yorumlar yaptılar.
Abdullah Gül'ün sessiz olmasının AK Parti üzerinde bir kaygı yarattığına ilişkin izlenimi herhalde paylaşmak yanlış olmaz. Sadece Erdoğan için değil bu. Özellikle hükümete yakın medyada referandumun hemen sonrasında hem Abdullah Gül için hem Davutoğlu için söylenen sözler, yapılan yorumlar, muhtemel bir aday, Erdoğan'ın karşısında muhtemel bir aday olabilir mi sorusunun o kanatta, muhafazakar kanatta ciddi ciddi sorulduğunu da gösteriyor. Erdoğan'ın sözleri bir kaygıyı içerir diye de yorumlamak mümkün. Bir fitne hareketi, virüs hareketi derken. Diğer taraftan Abdullah Gül çıkarsa belki bizim işimiz kolay olur. Bugünden belirlenirse adaylığının sonuna kadar devam etmesi pek mümkün olmaz. Bu işler bugünlerde çözülse daha iyi olur gibi bir stratejinin parçası da olabilir. Çünkü bugünden adaylığını ilan edecek olan bir ismin düşünsenize 2,5 yıl tartışılacağını da hesap etmesi lazım. 2,5 yıl içinde kim öle kim kala, neler konuşulur neler. Daha önce gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan partisini güçlendirirken Demokrat Parti'nin genel başkanını Süleyman Soylu'yu aldı. Numan Kurtulmuş'u aldı bir partinin genel başkanı olarak, yine partisine dahil etti. Yani bir toparlanma hareketini hep yapıyor. Abdullah Gül siyasi organizasyonların hiçbirisine katılmıyor. Bu gidişattan rahatsız olduğunda saklamıyor. Özellikle Avrupa Birliği ile ilgili tepkilerinde bunu net olarak görmüştük. Ama ben adayım da demiyor, AK Parti'deyim de demiyor, dışarıdayım da demiyor, sessiz kalıyor. Onun bir tereddüt yarattığını herhalde söylemek yanlış olmaz. Ama şurası da önemli artık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi referandumdan hemen sonra bu gayrimeşrudur, hile yapılmıştır, geçersizdir cümlelerini etti Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün geldiğimiz noktada Yüksek Seçim Kurulu'na Danıştay'a başvurular, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiş için yapılan planlar bir kenara koyarsak artık bu sonuç kabullenilmiş ve buna uygun, bu sisteme uygun bir aday arayışının hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de diğer partilerde başladığını görüyoruz.
Aslında ama bu söyledikleriniz aslında birazcık Baykal için geçerli sanki. Yani CHP içinde yükselen sesler önce bir yasal süreci tamamlayalım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden sonuç alalım, ondan sonra açıklayalım tarzı bir yaklaşım vardı sanki.
Her ne kadar öyle söylense de söylemde direkt vazgeçmek pek mümkün değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de şu anda kafasında tek soru var. Kim olabilir 2019'a giderken? Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak ki? Deniz Baykal gündeme getirdi bunu. Aslında Baykal'ın yaptığı açıklama kendi içinde de bir çelişkiyi barındırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı aday olmalı. Kılıçdaroğlu aday olacaksa, devam etsin, olmayacaksa çekilsin partinin başından diyor. Yani CHP genel başkanının muhtemel aday olduğunu söylüyor. Biraz da bir kendisini de işaret ediyor. Genel gözlem, eğilim bu noktada. Deniz Baykal'ın da acaba aday olabilir miyim diyerek böyle bir stratejiyle hareket ettiği de düşünülüyor. Ama bir taraftan da diyor ki %49'un adayı Abdullah Gül olabilir. Yani kendi içinde de bir çelişki barındırıyor. Diğer tarafından baktığınızda her ne kadar biz konuşmuyoruz deseler bile Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yaşanan kaynamanın, tartışmaların temelinde bu var. Kim 2019'da aday olacak, kim gösterilecek ve nasıl bir stratejiyle hareket edilecek? Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden hangi sonuç çıkarsa çıksın Türkiye'deki seçimlerin iptalini getirmeyecek. Ve oradan çıkacak sonuç belki uluslararası camiada bu referandumun tartışılmasını beraberinde getirecektir. Meşruluğu tartışmalı hale gelebilir ama seçimler iptal olmayacak. Yani referandum iptal olmayacak. Ve eğer vazgeçilmezse, yeni bir anayasal düzenleme yapılmazsa Türkiye 2019'da Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi, yani başkanlık sistemine geçecek. Ve işte referandumda %49 hayır diyenler de kendi adaylarıyla ilgilenecekler. Bence bugünden itibaren herkesin kafasında aynı soru var. kim aday olacak? Bu %49'un adayı kim olabilir? İşte orada da bir takım espriler yapılıyor. Hem muhafazakar olacak, çünkü muhafazakarların içinde de hayır diyenler vardı. Hem milliyetçi olacak, MHP'de muhalif kesim buna hayır dedi. Hem Kürt politikasına yakın olacak, HDP'ye yakın olacak, çünkü HDP hayır dedi. Bir taraftan laik seküler olacak, CHP'nin büyük kesimi hayır dedi buna. Yani hem sosyal demokrat olacak, biraz daha yumuşak. Liberaller hayır dediler, liberal olacak. Yani bir biyonik insan tanımlaması yapılıyor şu anda. Tabii bu işin biraz espri tarafı ama bütün bu kesimlerin desteğini alacak kim olabilir sorusunun hemen her yerde, her köşede, her siyasi zeminde tartışıldığına tanıklık ediyoruz.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise önceki gün katıldığı bir televizyon programında bir parti genel başkanının cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmadığını söyledi. Bu sözleri bazı kesimler Kılıçdaroğlu aday olmayacak şeklinde yorumladı. Bir de İlhan Kesici ismi zikrediliyor.
Evet, İlhan Kesici hep böyle kritik noktalarda belediye başkanlığı seçimleri olur, her kesimden oy alabilir diye gündeme gelir ama aday yapılmaz. Başka bir takım noktalarda da ismi gündeme gelir. Olur mu olmaz mı? Orası biraz daha zaman olduğu için bugünden açıklanacak bir şey de değil. Ama Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ben aday olmayacağım diye de algılamadım doğrusu. Öyle algılayanlar da var. Çünkü o röportajın bütününde şöyle bir cümle de kullandı. Bakın dedi, Abdullah Gül AK Partiliydi. Sonra ne yaptı? AK Partili ilişkini kesti. Cumhurbaşkanı oldu. Partili değildi ve icraatlarına itiraz eden oldu mu? Olmadı. Böyle olmalı, tarafsız olmalı dedi. Yani bir partinin genel başkanı, genel başkanlıktan istifa edip partisiyle ilişkini de keserse o zaman zaten partisiz hale gelecek. Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir hamle yapmayacağı bana göre bugünden belli değil. Önümüzdeki süreçte o da gündemde olacaktır elbette ve Kılıçdaroğlu da bu yolu kapatmadı. Verdiği örnekten yola çıkarak söylüyorum. Benim yorumlamama göre Kılıçdaroğlu aday olmayacağım demedi.
Aslında az önce belirttiğiniz bu biyonik adam modelini bir nebze de olsa Kılıçdaroğlu kimliği kapsıyor mu sizce?
Yine yorumlarla söyleyebiliriz bunu çünkü bilemeyiz nasıl olur. Belki şurasından başlayayım. Yani iki turlu bir seçimden bahsediyoruz, cumhurbaşkanlığı seçimleri. İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan %52 oy aldı Ekmettin İhsanoğlu karşısında ve ikinci tura kalmadı. Yani bütün güçler ikinci turda Erdoğan karşısında olan seçmen birleşmedi. İlk turda böyle bir sonuçla karşı karşıya gelindi ki %9 civarında da Demirtaş'ın oyu vardı. Bunu göz ardı etmeyelim. İki turlu bir seçim. Ve 2019'daki seçimlerde herhalde Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını isteyenlerin en büyük çabası Erdoğan'ın %50'nin altında kalması olacak. Yani %50'nin altında kaldığında iki aday ikinci tura çıkacak ve ikinci turda artık seçim Erdoğan mı yoksa karşısındaki aday mı biçiminde olacak. Tıpkı referandumda olduğu gibi aslında referandumda araştırma şirketlerinin tamamı Erdoğan'ın belirleyici olduğunu söylediler. Evet diyenler Erdoğan için evet dediler. Hayır diyenler de Erdoğan karşıtı olduğu için hayır dediler. O nedenle yani aday önemli elbette. Tek aday mı çıkacak, birkaç aday mı çıkacak? Bütün bunları göreceğiz. Kılıçdaroğlu aday olacak mı? O da bütün bu formülleri masaya yatıracaktır. Bir siyasi parti genel başkanının ki bunu daha önce biz Özal'da gördük, Demirel'de gördük. Cumhurbaşkanlığını istememesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama olur mu olmaz mı onun matematik hesaplarını yapacaktır ve o %49'u temsil eder mi? İşte bir takım formüller de konuşuluyor. Deniz Baykal, ben Cumhurbaşkanı adayı olursam bir tarafta Ahmet Türk olacak diyor. HDP'nin oylarını alabilmek için başkan yardımcısını önceden açıklayacağım diyor. Bir tarafta da Meral Akşener olabilir diyor mesela. O da milliyetçi muhafazakar kanada hitap edebilmek için. Bu tip uzlaşmalar, birleşmeler, önden açıklamalar görülebilir ama bu bir süreç. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi adayı öne çıkartmadan önce bu %49'un nabzını tutmak istiyor. Buradaki sivil toplum kuruluşları, hayır kampanyasını yürüten, kendi çatısı altında olmayan bir takım seçmenler, siyasi partiler, bütün bunlarla bir temas halinde olacak anlayabildiğim kadarıyla. Ama bugünden hem Kılıçdaroğlu için ya da başka bir isim için aday ya da değil demek doğru değil.
Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi yaşanan gelişmelere. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarıyla gündeme gelen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Sosyal Demokrat bir partide muhalif bir sese yönelik bu soruşturmayı nasıl değerlendirebilirsiniz?
Bunun işaretini grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu vermişti. İçeride kavga çıkartanlara müsaade etmem, gerekirse kapının önüne koyarım diye. İlk kez aslında Kılıçdaroğlu'ndan bu kadar sert bir tavır gördük biz. Fikri Sağlar eleştiriliyor. Özellikle Akşam Gazetesi'ne röportaj verdiği için eleştiriliyor. İçeriği konuşulmuyor çünkü Fikri Sağlar o içerikteki konuşmaları daha önce de yapıyordu. Referandum döneminde ara verdi ama öncesinde özellikle HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecinde bu politikanın yanlış olduğunu aktarmıştı ve bunu her fırsatta, her zeminde de dile getirmişti. Yani yönetim biçimine itiraz ediyor. Şunu hatırlatalım. Fikri Sağlar ön seçimle Mersin'den aday yapıldı. Yani teşkilatın talebiyle aday yapıldı. Ve parti meclisinde de genel merkezin listesinden değil, yine kendi ismiyle ve partilerin desteğiyle parti yönetimine girdi, parti meclisine. Ve şu anki yönetimin stratejilerinin, politikalarının yanlış olduğunu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aklı harekete geçirmediğini, saatlerce tartışma yapılmasına rağmen kulağına fısıldananı söylediğini aktarıyor. Böyle bir eleştirisi var. Çok sayıda seçim kaybedildiğini de bunun üzerine ekleyelim. CHP içinde de CHP'yi dışarıdan görüp işte mecburen oy verenler olsun, dünya görüşü yakın olanlar olsun, onların da Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin eleştirileri var. Sadece Fikri Sağlar değil, Muharrem İnce de benzer düşüncelerini dile getirdi. Şimdi Deniz Baykal da bir olağanüstü kurultayı gündeme getiren isimlerden birisi. Ama Kılıçdaroğlu biraz herhalde partiyi tutabilmek için, bu tartışmaların dışına çıkartabilmek, 49'un daha çok öne çıkması için parti içindeki bu sert üslubu kullandı. Evet, sosyal demokrat bir parti. Herkes aslında düşüncelerini söyleyebilir. Ama CHP'lilere göre, şu anki genel merkez yönetimine göre bunu medyada değil bu tartışmaları partinin yetkili kurullarında yapmak lazım. Bu nedenle de o tartışmaların merkezine CHP'yi oturtturduğu gerekçesiyle Fikri Sağlar'ı disiplin kuruluna sevk etmek için parti meclisine başvurulacak. Şimdi o parti meclisinde acaba disiplin kuruluna sevk için karar alınacak mı? Bunu da göreceğiz. Çünkü CHP bu tip konularda sürprize açık partilerden birisidir. Fikri Sağlar'ın da parti meclis üyesi olduğunu hatırlatalım. Yalnız öyle görünüyor ki genel merkez olağanüstü kurultay yapmama konusunda ısrarlı olacak. Olağan kurultayı da 2018'in Ocak ayında gibi bir takvimlendirme kafalarında var görünüyor. Net bir tarih açıklaması olabilir.
Gelelim bir diğer muhalif partiye. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener'le görüşüyor. Bu görüşmeyi nasıl değerlendirebilirsiniz? Bazı kesimler Meral Akşener Saadet Partisi'ne mi geçiyor diye soruyor. Siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz?
Az önce söyledik ya, bütün kesimler, hayır kampanyası yürüten bütün kesimler artık 2019 yılına kadar ne yapılabilir sorusunun yanıtını arıyorlar kendi içlerinde. Meral Akşener de bu referandum sürecinde üzerinde en fazla konuşulan siyasetçilerden birisiydi. MHP içinde hayırcıların sayısının artmasında da çok büyük katkısı oldu. Yoluna nasıl devam edeceğine karar vermeye çalışıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı'yla konuşacak, o kapımız açık diyor. Abdullah Gül'e de çağrı yaptı. Önümüzdeki dönemde Abdullah Gül'le de konuşacak. Yani merkezin dışındaki partilerde de çok ciddi bir hareketlilik var. Ama Meral Akşener üzerinde konuşacak olursak, Saadet Partisi'nde politika yapmak yerine kendi başında olduğu bir partiyle yola devam etme tercihini daha ağır bastığını görüyoruz o cenahta. Özellikle muhalif kanatta. Yani bir parti kuruluşuna önümüzdeki dönemde şahitlik edeceğiz. Öyle bir görüntü var. Ama o parti kurulacak da adaylar kim olacak, şu falan. Onlar daha sonraki tartışmalar. Ancak MHP'nin dışında, çünkü artık MHP'ye yaptıkları itirazlardan, yargı yoluyla yaptıkları itirazlardan bir sonuç alabileceklerine inanmıyor muhalifler. Bu nedenle siyasete başka parti çatısı altında, ama sıfırdan bir partinin çatısı altında devam etme tercihinin orada çok ciddi biçimde tartışıldığını görüyoruz.
Gelelim dış politikaya Yavuz Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştüğü ve görüşme sonrası ikilinin yaptığı açıklamalarda iki ülke arasındaki ortaklık ve işbirliğinin normalleşme sürecine girdiği, hatta tamamlandığı bile ifade edildi. Ve Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması konusunda da anlaşıldığı söylendi. Ve domates dışında her konuda uzlaşıldığı ifade edildi. Neler söyleyebilirsiniz bu açıklamalarla ilgili?
Görüşmeden sonra sosyal medyadan yapılan paylaşımlara baktığınızda, bakanların ya da Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının yaptığı paylaşımlara, Rusya ile Türkiye arasındaki devam eden tek krizin domates başlığı altında olduğunu zannedebiliriz. Yani öyle bir hava yaratıldı. Domates konusunda anlaşma sağlanamadı. Onun dışındaki bütün konularda normalleşme sağlandı gibi bir görüntü var. Ama gerçek hayata baktığınızda tabii böyle değil. Ticari kısıtlamaların çoğunun kaldırıldığını görüyoruz. Olumlu bir görüşme olduğunu anlıyoruz. Yapılan açıklamalardan yansıyan da bu zaten. Ama hala Türkiye'ye vize uygulamaya devam ediyor Rusya. Kriz öncesinde o vizeler kaldırılmıştı. İnşaatlarla ilgili, Türk işçilerin orada çalışmasıyla ilgili bir takım sorunlar devam ediyor. O sorunların temelinde de aslında Suriye var. Suriye'de Türkiye nasıl bir politika izleyecek sorusunun yanıtı biraz tereddütle karşılanıyordu son dönemde. Özellikle Rusya'da bu kimyasal saldırı sonrasında İdlib'e yönelik. Çünkü Türkiye Amerika'nın yaptığı müdahaleyi destekledi. Amerika'dan beklentilerini son derece net bir biçimde ortaya koydu. Rusya ise burada da farklılaştı Türkiye'den ve dedi ki bu saldırıyı kim yaptı? Önce bunun araştırılması lazım. Esad'a yüklememek lazım. Bir de tabii YPG başlığını söylememiz lazım. PYD, YPG. PYD ve YPG ile Amerikan askerleri poz verdiler. Görüntüler ajanslara düştü. Bütün internet sitelerinde, gazetelerde yayınlandı. Cumhurbaşkanı tepkisini ortaya koydu. Bu fotoğrafları Trump'a götüreceğim dedi. Ama aynı kareler Rus askerleriyle de vardı ve Türkiye Rusya'nın YPG'ye, PYD'ye yaklaşımından da son derece rahatsızdı. Ve bir taraftan da İdlib'de aşırı silahlı gruplardan bahsedebiliriz. İslamcı silahlı gruplardan. O grupların oradaki varlığına Rusya'nın muhalefeti olduğunu biliyoruz. Ama bu görüşme olumlu bir görüşme ve bir orta yol bulunduğunu anlıyoruz. Türkiye PYD ve YPG ile ilgili pozisyonda bir değişiklik yapmadı ancak Rusya'nın bu yaklaşımına çok yüksek sesle itiraz etmeme gibi bir tercihini ortaya koydu. Görebildiğimiz o açıklamalardan. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan PYD ve YPG'nin de tıpkı IŞİD gibi bir terör örgütü olduğunu tekrarladı. Buna karşı Türkiye'nin pozisyonun değişmediğini, yine Türkiye'ye karşı bir sıkıntı yaratacaksa, düşmanca tavırlar içinde olacaksa, Türkiye'nin buna önlem alacağını, tek başına da olsa önlem alacağını Putin'in yanında söyledi. Putin bu meselelere çok fazla girmedi. Yani orada bir görüş ayrılığı devam ediyor ama İdlib konusunda bir anlaşma olabileceğini anlıyoruz. Çatışmasızlık hattından bahsettiler. İşte o hat en kritik nokta İdlib. Çünkü Halep'ten ayrılanlar İdlib'e gelmişlerdi. Şimdi İdlib'e hem Suriye'nin hem Rusya'nın bombardımanlarının devam ettiğini biliyoruz. Muhalifler Astana'da bu nedenle görüşmeleri askıya alma kararı da çıkartmışlardı. İşte bu sorunların çatışmasızlık bölgesi veya hattıyla çözüldüğünü, en azından oradaki statükonun devamı konusunda bir karar aldıklarını anlıyoruz. Bu Türkiye açısından önemli. Çünkü o bölgeye yapılacak bombardıman ya da o bölgedeki insanların oradan çıkartılması Türkiye yeni bir göç dalgasının da habercisi gibi görünüyordu. Böyle bir tehlikeden kurtulmuş oldu. Bir statüko en azından orada şu anda korunur vaziyette ve çatışmasızlığın devamı içinde Türkiye, İran, Rusya garantör olmaya devam edecekler. Amerika'nın da bunu desteklediğini Putin'in açıklaması tabii kritik bir durum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a gidecek. 16-17 Mayıs'ta Trump'la görüşecek. O görüşmeden sonra belki Suriye konusunda Rusya ile Amerika ile Türkiye arasındaki o politikanın, uygulanacak politikanın, belki de değişecek olan politikanın ne olduğunu tam olarak görebilme imkanımız olacak. Ama dediğimiz gibi en hassas başlık PYD. Türkiye kendi sınırında düşmanca bir yapı oluşturulduğuna inanıyor. PYD'yi terörist olarak görüyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ise PYD'ye yaklaşımı Türkiye'nin pek de hoşuna gitmeyen biçimde aynı şekilde devam ediyor.
Siz de bahsettiğiniz sırada Trump görüşmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında Amerikan Başkanı Trump'la görüşecek. Rusya'yla bu yakınlaşma, ilişkileri normale döndüğü yönündeki açıklamalar Trump'la yapılacak görüşmeyi nasıl etkileyebilir sizce? Ve Trump-Erdoğan buluşmasından beklentiler neler olabilir?
Zaten Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etmesi nedeni de İdlib'e yönelik o kimyasal saldırı sonrasında ve Amerika'nın bombalaması Suriye'yi Türkiye tarafından desteklenince bir soğukluk baş göstermişti Türkiye-Rusya ilişkilerinde. Yani Türkiye hem Rusya'yı idare etmeye çalışıyor hem Amerika Birleşik Devletleri'ni idare etmeye çalışıyor. Amerika'nın Esad'a yaklaşımıyla paralel bir politika izliyor. Rusya da o konuda ayrılıyor. Ama Rusya'nın da orada etkin olduğunu göz ardı etmiyor. Elbette Trump görüşmesi çok kritik. Bu İdare etme politikasının ne kadar yürüyebileceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ancak olumlu işaret olarak algılayabiliriz. Putin'le Trump arasındaki telefon görüşmesinde Rusya politikasında iki büyük ülkenin de bir paralellik sağlama ihtimalinin ortaya çıkmış olması. Bana göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Washington'a gittiğinde Trump'la görüşürken bu paralelliği daha da netleştirmek, belirginleştirmek için bir çaba sarf edecektir. Çünkü Türkiye'nin çıkarları iki ülkenin ve Türkiye'nin de tabii Suriye'de benzer politikalar uygulayarak bu sorunun ortadan kaldırılması için çaba sarf etmesi.